Ayrım 3.
Aforoz edildik ve son saatimiz çaldı. Siz ki o kadar yumuşak huylu yaratılmıştınız, nasıl oldu da 2 dakika içinde hem de bir Yahudi'yi hem de bir Engizisyon papazını böyle öldürüp yere serdiniz? Kandit, benim güzel kadınım diye yanıtladı. İnsan hem aşık hem kıskanç olur. Üstelik bir Engizisyon'un dayağında tadarsa artık o ne yaptığını bilmez. O vakit yaşlı kadın söz aldı ve dedi ki, ahırda koşum takımlarıyla birlikte 3 Endülüs atı var. Cesur Kandit onları hazırlasın. Hanımım da mayadorlarını, elmaslarını alsın. Her ne kadar ancak tek bir kaba etimin üzerine oturabiliyorsam da hemen atlara binelim ve Kadiz'e gidelim. Dışarıda hava çok güzel ve gece serinliğinde yolculuk büyük bir keyiftir. Kandit derhal 3 atı ayarladı. Künegond, yaşlı kadın ve Kandit 30 fersah yol aldılar. Onlar uzaklaşırken Kutsal Herman da eve geldi. Engizitörü güzel bir kiliseye gömdüler. İzakar'ı da genel mezarlığa attılar. Kandit, Künegond ve yaşlı kadın Sierra Morena dağlarının ortasında Avakana adında küçük bir kente varmışlar. Bir meyhanede oturmuş konuşuyorlardı. 10. Bölüm. Kandit, Künegond ve yaşlı kadın Kadiz'e nasıl bir umutsuzluk içinde geldiler ve gemiye nasıl bindiler? Künegond ağlayarak, paralarımı, elmaslarımı kim çalmış olabilir? Neyle yaşayacağız? Ne yapacağız? Bana para ve elmas verecek engizitörlerle Yahudileri nerede bulmalı? Diyordu. Yaşlı kadın, ne yazık ki dedi. Dün Badajoz'da bizimle aynı handa kalan bir Kordelia papazından kuşkulanıyorum. Tanrı günah yazmasın ama 2 kere odamıza girdi ve bizden çok önce çekip gitti. Kandit, iyi kalpli Pangloss bana, dünya nimetlerinin bütün insanların malı olduğunu, herkesin bu dünyada eşit haklara sahip bulunduğunu kanıtlar dururdu. Bu ilkelere göre o Kordelia papazı bize hiç olmazsa yolculuğumuzu bitirecek kadar para bıraksaydı. Demek hiçbir şeyimiz kalmadı. Öyle mi güzel Künegond'um diye sordu. Künegond, bir maravedis bile yok dedi. Kandit, ne yapacağız dedi. Yaşlı kadın, atlardan birini satalım. Gerçi ancak bir kaba etimin üstünde oturabiliyorsam da ben Matmazel'in bir terkisine binerim. Böylece Kadiz'e varırız dedi. Aynı anda bir Benediktin Paş papazı vardı. Atı ucuza satın aldı. Kandit, Künegond ve yaşlı kadın Lucen, Şilas, Löbriya'dan geçtiler ve sonunda Kadiz'e vardılar. Burada bir donanma hazırlanıyor ve sen Sakramen şehrindeki kabilelerinden birini İspanya ve Portekiz krallarına karşı ayaklandırmakla suçlanan Paraguaylı saygıdeğer Cizvit papazlarını yola getirmek için asker toplanıyordu. Kandit, Bulgarlarda askerlik yapmış olduğundan küçük ordunun generalinin karşısında yaptığı Bulgar usulü talimde öyle çeviklikler gösterdi ki kendisine hemen bir piyade bölüğü komutanlığı verdiler. Böylece bir komutan olup çıkıverdi. Künegond, yaşlı kadın, 2 uşak ve bir Portekiz büyük engizitörünün 2 Endülüs atıyla gemiye bindi. Yolculuk boyunca zavallı Pangloss'un felsefesi üstüne bir hayli tartıştılar. Kandit, başka bir dünyaya gidiyoruz. Orada kesinlikle her şey iyidir. Çünkü doğrusunu isterseniz bizim dünyamızda maddi ve manevi olup bitenlerden az da olsa yakınılabilir, diyordu. Künegond, sizi bütün kalbimle seviyorum. Ama gördüklerimden, yaşadıklarımdan ve çektiklerimden ruhum hala korku içerisinde, diye yanıtlıyordu. Kandit onu, her şey iyi gidecek, diye yatıştırıyordu. Bu yeni dünyanın denizi bile Avrupa'mızın denizlerinden daha iyi, daha sakin. Rüzgarları, rüzgarların en iyisi, yeni dünya olabilecek dünyaların en iyisi olacak. Künegond, İnşallah diyordu. Fakat ben bizim dünyada o kadar mutsuz oldum ki kalbim hemen hemen her umuda kapalı. Yaşlı kadın söze girdi ve onlara halinizden yakınıyorsunuz dedi. Oysa benim uğradığım felaketlere uğramadınız ki. Künegond gülecek gibi oldu ve kendinden daha mutsuz olduğunu ileri süren bu iyi yürekli yaşlı kadını çok şakacı buldu. Ah zavallı kadınım dedi. 2 Bulgar askeri ırzınıza geçmeden, karnınıza 2 bıçak yemeden, şatolarınızdan 2'si yakılmadan, gözünüzün önünde 2 sevgilinizin birden kırbaçlandığını görmeden nasıl olur da benden daha mutsuz olduğunuzu söyleyebilirsiniz? Bunlara 72 göbekten soyu belli bir barones olarak doğduğumu ve ahçılık yaptığımı da ekleyiniz. Yaşlı kadın, Matmazel diye yanıtladı. Kimin nesi olduğumu bilmiyorsunuz. Size kaba etlerimi göstersem böyle konuşmaz, yargınızı da ertelerdiniz. Bu sözler Künegondlu Kandid'in içinde derin bir merak uyandırdı. Yaşlı kadın anlatmaya başladı. 11. bölüm. Yaşlı kadının öyküsü. Benim de gözlerim her zaman böyle kızarmış ve altları hep böyle morarmış değildi. Benim de bir zamanlar burnum çeneme sarkmış değildi ve böyle bir hizmetçi parçası değildim. Ben Papa 10. Urban'la Palestrin Prensesi'nin kızıyım. 14 yaşıma kadar sarayda büyüdüm. Sizin Alman baronlarınızın bütün şatoları bir araya gelse, bu sarayın ahırı bile olamazlardı. Giysilerimden yalnızca biri bile Westfalia'nın bütün görkeminden üstündü. Güzelliğim, zerafetim, niteliklerim, neşe ve saygı umut içinde gelişiyordu. Daha o zamandan bana sevdalananlar vardı. Memelerim kabarmaya, çıkmaya başlamıştı. Hem de ne memeler? Venüs de Medici'sinki gibi bembeyaz, sert. Onlar ne gözlerdi? Onlar ne göz kapaklarıydı? Ya simsiyah kirpikler? Göz bebeklerim öyle bir alevle ışıldıyordu ki, sarayda yaşayan ozanların dediği gibi, yıldızların pırıltısını bile gölgede bırakıyorlardı. Beni giydirip soyan hizmetçi kadınlar, bana önden, arkadan baktıkça hayran olmaktan kendilerini alamıyorlardı. Bütün erkeklerse o kadınların yerinde olmak isterlerdi. Masa Carrara kralı olan bir prensle nişanlandım. Hem de ne prens? O da benim kadar güzel, nazlanarak, neşe içinde büyümüş. Zekası parlak, sevgisi ateşli bir prensti. Onu insan ilk aşık olduğu zaman nasıl severse öyle seviyordum. Taparcasına, çılgıncasına. Düğün hazırlıkları başladı. Bu işitilmemiş bir zenginlik ve görkemdi. Ardı arkası kesilmeyen şölenler, eğlenceler, komik operalar. Bütün İtalya benim için biri bile şanıma layık görünmeyen soneler yazdı. Tam mutluluğa ereceğim sırada eskiden prensimin metresi olan yaşlı bir markiz onu evine sıcak çikolata içmeye davet etti. Prens 2 saatten daha az bir zamanda korkunç çırpınmalar içerisinde öldü. Ama bu daha bir şey değil. Umutsuzluğa düşen, benden daha az acı çekmeyen annem bir süre için böyle uğursuz bir yerden uzaklaşmak istedi. Gaeta yakınlarında çok güzel bir konağı vardı. Roma'daki San Pietro Kilisesi'nin mihrabı gibi yaldızlı bir İtalyan kadırgasına bindik. Birden saleli bir korsan gemisi üzerimize yöneldi ve gemimize rampa etti. Askerlerimiz kendilerini Papa'nın askerleri gibi savundular. Hepsi hemen silahlarını atarak "In articulo mortis, af" diyerek diz çöktüler. Derhal onları, annemi, yanımızdaki kızları ve beni maymunlar gibi çırılçıplak soydular. Bu adamların herkesi soymak konusunda gösterdikleri çabukluk övülesidir. Fakat beni daha çok şaşırtan, biz kadınların yalnızca şırınganın ucunun sokulmasına izin verdiğimiz yere bunların parmaklarını sokması oldu. Bu tören bana çok tuhaf geliyordu. Doğal olarak insan ülkesinden dışarı adım atmazsa her şey hakkında böyle yanlış yargılar ediniyor. Çok geçmeden bunu oralarımızda elmas saklayıp saklamadığımızı anlamak için yaptıklarını öğrendim. Bu denizlerde dolaşan uygar uluslar arasında bilinmeyen zamanlardan beri yerleşmiş bir adetmiş. Maltalı sofu şövalyelerin Türk erkeklerini, kadınlarını yakaladıkları zamanda hep böyle yaptıklarını öğrendim. Bu insanların değişmez haklarından biriymiş. Annesiyle birlikte Fas'a esir olarak götürülmenin bir prenses için ne kadar ağır olduğunu size anlatmaya gerek görmüyorum. Korsan gemisinde neler çektiğimizi kolayca tahmin edersiniz. Annem hala güzeldi. Yanımızdaki kızlar, sıradan oda hizmetçilerimiz, bütün Afrika'da eşlerine rastlanmayacak kadar güzel kadınlardı. Bana gelince çok güzeldim. Zerafetin, güzelliğin ta kendisiydim. Üstelik kız oğlan kızdım. Ama bu uzun sürmedi. Massa Carrara'nın güzel kralı için saklanmış olan bu çiçek, korsanların reisine nasip oldu. Bu adam iğrenç bir zenciydi. Üstelik bununla bana büyük bir onur verdiğini sanıyordu. Palestrina prensesiyle benim, Fas'a gelinceye kadar çektiklerimiz göz önüne alınırsa, doğrusu çok dayanıklıymışız. Neyse geçelim. Bunlar, ötekilerin yanında o kadar olağan şeyler ki sözünü etmeye bile değmez. Fas'a geldiğimiz zaman ortalıkta kan gövdeyi götürüyordu. İmparator Molla İsmail'in eli oğlunun her birinin yandaşları vardı. Bu da siyahların siyahlara, siyahların habeşlere, habeşlerin habeşlere, melezlerin melezlere karşı açtığı 50 iç savaş demekti. Yani bütün imparatorlukta sürekli bir boğazlaşma vardı. Karaya ayak basar basmaz benim korsanın düşmanı olan kesimden zenciler ganimetlerini elinden almak için çıka geldiler. Elmaslardan ve altından sonra en kıymetli şey bizdik. Sizin Avrupa topraklarında hiç görmediğiniz bir savaşa tanık oldum. Kuzey uluslarının kanı o kadar ateşli değil. Afrikalıların o çılgınca kadın düşkünlüğü onlarda yok. Sizin Avrupalıların damarlarında sanki süt akıyor. Atlas dağlarıyla, o çevrede oturanların damarlarında ise sülfürik asit ve ateş. Kimin payına düşeceğimiz belli olsun diye, oralarda yaşayan aslanlar, kaplanlar ve yılanlar gibi kendilerinden geçerek dövüştüler. Annemin sağ kolunu bir Magripli, sol kolunda benim korsanın yardımcısı tuttu. Bir bacağı Magripli bir askerin, öteki de bizim korsanlardan birinin elindeydi. Bir an içinde hemen hemen bütün kızlar böyle 4 asker tarafından çekiştirilmeye başlandı. Korsanın beni arkasına gizliyordu. Kılıcını kavramış, karşısına çıkanı biçiyordu. Sonunda annemin de bütün İtalyan kızlarının da kendilerini paylaşamayan canavarların elinde parça parça edildiklerini, kesildiklerini, boğazlandıklarını gördüm. Arkadaşım olan esirler, onları ele geçirenler, askerler, denizciler, siyahlar, habeşler, beyazlar, melezler ve sonunda korsanım, herkes öldürüldü ve ben yarı ölü bir halde bir ölü yığının üstünde kaldım. Buna benzer olaylar bilindiği gibi Muhammed'in emrettiği 5 vakit namazda kusur edilmeyen 300 fersahlık bir bölgede olağan işlerdendi. Üst üste yığılmış kanlı ölü sürülerinden güçlükle sıyrıldım ve oralardaki bir ırmağın kıyısındaki büyük bir portakal ağacının altına kadar süründüm. Korkudan, yorgunluktan, dehşetten, umutsuzluktan ve açlıktan bitkin oracağa yığıldım. Bütün duygularım o kadar hırpalanmıştı ki çok geçmeden uykudan çok baygınlığa benzer bir uykuya daldım. Ben bitkin ve duyguları körelmiş durumda ölümle hayat arasındayken bedenimin üstünde kımıldayan bir şeyin beni sıktığını fark ettim. Gözlerimi açtım. Üstümde soluk soluğa, dişlerin arasından bir şeyler söyleyen beyaz, iyi yüzlü bir adam gördüm. O şey Sicchiaro de Serasanza C. 12. bölüm. Yaşlı kadının felaketlerinin sonu. Ana dilimi duyunca hem şaşırdım hem de sevindim. Ama daha çok bu herifin edepsizce sözlerine şaştım. Ona yakındığı felaketten daha büyük felaketler olduğunu söyledim. Birkaç sözcükle başıma gelenleri anlattım. Tekrar kendimden geçtim. Beni yakında bulunan bir eve götürdü, yatağa yatırdı, yiyecek verdi. Bana hizmet etti ve avuttu. Sonra okşadı, benim kadar güzel bir yaratık görmediğini, hiç kimsenin kendisine geri veremeyeceği bir şeye sahip olabilmeyi, hiçbir zaman bu kadar istemediğini söyledi. Napoli'de doğdum dedi. Orada her yıl 2-3 bin çocuğu iyileş ederler. Bazıları bundan ölür, bazıları kadınların sesinden daha güzel bir sese sahip olur. Bazıları da devletlerin başına geçer. Bu ameliyatı bana büyük bir başarıyla yaptılar. Palestrina Prensi'nin kilisesinde ilahiler söyledim. Annemin kilisesinde diye bağırdım. Adam ağlayarak, annenizin kilisesinde mi diye bağırdı. Nasıl, yoksa siz 6 yaşına kadar yetiştirdiğim, daha o zamandan bu kadar güzel olacağı belli olan o genç prenses misiniz? Yanıt verdim. Ta kendisi. Annem buradan 400 adım ötede paramparça bir ölü yığınının altında yatıyor. Başıma gelenlerin hepsini ona anlattım. O da bana kendi serüvenini anlattı. Bir Hristiyan devleti tarafından bir anlaşma yapmak üzere Fas kralına nasıl gönderildiğini söyledi. Bu anlaşma gereğince öteki Hristiyanların ticaretlerini yok etmesine yardımcı olsun diye Fas kralına barut, top ve gemi verilecekti. Kurtarıcım olan bu namuslu yidiş, görevim bitti dedi. Ceuta'da gemiye bineceğim, sizi de İtalya'ya götürürüm. O şey Sicchiaro de Serasanza Senze C. Gözyaşlarımı tutamayarak kendisine teşekkür ettim. Oysa o beni İtalya'ya götürecek yerde Cezayir'e götürdü ve bu eyaletin derebeyine sattı. Satılır satılmaz Afrika'yı, Asya'yı ve Avrupa'yı dolaşan veba Cezayir'de de baş gösterdi. Yer sarsıntılarını yaşadınız ama matmazel, hiç vebaya tutuldunuz mu? Künegon hayır diye yanıtladı. Yaşlı kadın devam etti. Vebaya tutulmuş olsaydınız, onun yer sarsıntısından çok daha kötü olduğunu kabul ederdiniz. Bu hastalık Afrika'da salgındır. Ben de yakalandım. Daha 15'indeyken 3 ay içinde yoksulluğa ve tutsaklığa düşen, hemen her gün ırzına geçilen, annesinin 4 parçaya bölündüğünü gören, açlıkla, savaşla karşılaşan, Cezayir'de vebadan ölmek üzere olan bir papa kızı için bu durumun ne demek olduğunu kavrayabiliyor musunuz? Ama yine de ölmedim. Buna karşılık o iyidişte, beni satın alan derebeyi de, Cezayir'in hemen hemen bütün saray halkı da öldü. O korkunç vebanın ilk dehşeti geçince Cezayir Bey'in esirlerini sattılar. Bir tüccar beni satın alıp Tunus'a götürdü. Orada beni Trablus'a tekrar bir başkasına satan bir tüccara sattı. Trablus'tan İskenderiye'ye satıldım. İskenderiye'den İzmir'e, İzmir'den de İstanbul'a satıldım. Sonunda bir Yeniçeri ağasının cariyesi oldum. Çok geçmeden de ağa Rusların kuşattıkları Azak'ı savunma emrini aldı. Çok kibar bir adam olan ağa, bütün sarayını da birlikte götürdü ve bizi Palus Meotid üstünde 2 harem ağası ile 20 askerin koruduğu küçük bir kaleye yerleştirdi. Çarpışmalarda çok sayıda Rus öldürüldü ama onlar da bizden bir o kadarını öldürdüler. Azak kan ve ateş içinde kaldı. Ne kadınlara ne de çocuklara, yaşlılara acıdılar. Yalnızca küçük kalemiz kaldı. Onu da düşman bizi aç bırakarak ele geçirmeyi denedi. 20 Yeniçeri teslim olmamak için ant içmişti. Açlığın son sınırına ulaşınca yeminlerini bozmak korkusuyla bizim 2 harem ağasını yemek zorunda kaldılar. Birkaç gün sonra da kadınları yemeye karar verdiler. Çok sofu ve çok iyi yürekli bir imamımız vardı. Verdiği güzel bir vaazla onları, bizi tamamıyla öldürmemeleri için ikna etti. Bu bayanların kaba etlerinin yalnızca bir tarafını kesin dedi. Çok güzel bir yemek yaparsınız. Gerekirse birkaç gün sonra bir o kadar et daha bulursunuz. Bu insanca davranışınızdan ötürü Allah sizden hoşnut olur, size yardım eder. İmam iyi konuşmasını biliyordu. Onları inandırdı. Bize o korkunç ameliyatı yaptılar. İmam bizi sünnet edilen çocuklara sürülen merhemden sürdü. Hepimiz ölü gibiydik. Yeniçeriler kendilerine sağladığımız yemeği henüz yemişlerdi ki Ruslar altları düz kayıklarla çıka geldiler. Yeniçerilerin biri bile kurtulmadı. Ruslar bizim halimize aldırış etmediler. Her yerde Fransız cerrahlar vardı. İçlerinde son derece becerikli olan biri bizi tedavi etti. İyileştim. Yaralarım iyice kapandıktan sonra da bana anlattıklarını bütün ömrümce hatırlayacağım. Hepimize üzülmememizi söyledi. Birçok kuşatmada buna benzer şeylerin ola geldiğini, bunun bir savaş yasası olduğunu söyledi. Arkadaşlarım yürümeye başlar başlamaz Moskova'nın yolunu tuttular. Paylaşmada beni bahçıvanlığa getiren ve bana günde 20 kırbaç vuran bir boyara düştüm. 2 yıl sonra bazı saray entrikalarına karıştıklarından dolayı 30 boyarla birlikte efendim de işkence tekerleğinde can verince bunu fırsat bilip kaçtım. Bütün Rusya'yı boydan boya geçtim. Uzun zaman Riga, sonra Rostock, Weimar, Leipzig, Kassel, Utrecht, Lyon, Le Havre, Rotterdam meyhanelerinde hizmetçilik ettim. Kaba etlerinden birini yitirmiş olarak bir papa kızı olduğumu hiç aklımdan çıkarmadan yokluk ve sefalet içinde yaşlandım. Belki 100 kez kendimi öldürmek istedim ama yaşamı hala seviyordum. Bu gülünç zayıflığımız belki en vazgeçilmez düşkünlüklerimizden biridir. Çünkü her zaman yere çalmak istediğimiz bir yükü sürekli taşımaya çalışmaktan, varlığımızdan dehşete düştüğümüz halde ona bağlanmaktan, kısacası bizi kemiren yılanı kalbimizi yiyinceye kadar okşamaktan daha budalaca bir şey olur mu? Kaderin beni sürüklediği ülkelerde ve çalıştığım meyhanelerde varlıklarından nefret eden birçok insan tanıdım. Ama bunlardan yalnızca 12'sinin yaşamlarına isteyerek son verdiklerine tanık oldum. 3'ü zenci, 4'ü İngiliz, 4'ü Cenevizli, bir de Robek adında bir Alman profesördü. Sonunda Yahudi Don İzakar'ın yanına hizmetçi girdim. Beni sizin yanınıza verdi güzel hanımım. Ben de kendi kaderimi sizinkine bağladım. Sizin başınıza gelenlere kendi başıma gelenlerden daha çok ilgi duydum. Hatta beni biraz iğnelememiş olsaydınız ve bir gemide can sıkıntısını gidermek için hikaye anlatmak adet olmasaydı, kendi felaketlerimin sözünü bile etmezdim. Ne de olsa güzel hanımım, ben çok deneyimliyim. Dünyayı tanıyorum. Hoşça vakit geçirmek isterseniz herhangi bir yolcuyu başından geçenleri anlatmaya çağırın. Yaşamında lanet okumayan, çoğu kez kendi kendine insanların en mutsuz olduğunu söylemeyen bir tek kişi bulursanız beni baş aşağı denize atın. 13. Bölüm. Kandit, Güzel Künegond'la yaşlı kadından nasıl ayrılmak zorunda kaldı? Güzel Künegond, yaşlı kadının hikayesini dinledikten sonra ona, o kıratta, o değerde bir kimseye gösterilmesi gereken saygıyı gösterdi. Öneriyi kabul etti. Bütün yolcuları peş peşe serüvenlerini anlatmaya davet etti. Kandit ile birlikte yaşlı kadının haklı olduğunu itiraf ettiler. Kandit, ne yazık ki Bilge Pangloss bir oto da fede yakıldı. Bize karalarla denizleri kaplayan kötülükler hakkında çok güzel şeyler anlatabilirdi. Ben de kendimde ona saygıyla itiraz edecek kadar güç bulurdum dedi. Herkes başından geçenleri anlatırken gemide ilerliyordu. Buenos Aires'e yanaşıldı. Künegond, komutan Kandit ve yaşlı kadın, Vali Don Fernando Dibara'yı Figaro'ya, Mascarenes Lampardus Yasuoza'ya gittiler. Bu beyzade, bu kadar uzun adı olan bir insana yakışacak kadar azametliydi. İnsanlarla en soylu biçimde yukarıdan bakarak konuşuyordu. Sesini o kadar acımasızca yükseltiyor, öyle hakim bir tavır alıyor, öyle azametli bir hal takınıyordu ki kendisine selam duranların onu döveceği geliyordu. Kadınları ise çılgınca seviyordu. Künegond ona şimdiye kadar tanıdığı kadınların en güzeli göründü. İlk işi Künegond'un komutanın karısı olup olmadığını sormak oldu. Bu soruyu sorarken takındığı tavır Kandid'i telaşa düşürdü. Gerçekten karısı olmadığı için karımdır diyemedi. Kız kardeşi olmadığı için de kız kardeşim demeye dili varmadı. Bu yarı resmi yalan bir zamanlar çok moda, yeniler içinde çok yararlı olmasına rağmen ruhu gerçeği gizleyemeyecek kadar saftı. Mademoiselle Künegond kendisiyle evlenme onurunu bana verecek. Efendimizden nikahımızı kıymaya tenezzül etmesini rica ederiz dedi. Don Fernando Dibara ya Figuera ya Mascarenas ya Lampardus ya Souza bıyık bükerek acı acı güldü. Komutan Kandid'e gidip bölüğünü denetlemesini emretti. Kandid boyun eğdi. Vali Mademoiselle Künegond'la kaldı. Kıza ilanı aşk etti. Ona ertesi gün ya kilisede ya da hoşuna neresi gidiyorsa orada evlenebileceklerini söyledi. Künegond ondan düşünmek, yaşlı kadına danışmak ve karar vermek için 10-15 dakika izin istedi. Koca karı Kinogonda, 72 göbeğiniz belli ama 5 paranız yok dedi. Güney Amerika'nın en güzel bıyıklı, en büyük senyörünün karısı olmak elinizdeyken, binbir tehlikeyle dolu bir geleceğe mahkum olmak da neden? Bulgarların tecavüzüne uğradınız. Bir Yahudi ile bir Engizisyon yargıcı lütfunuza nail oldular. Felaketler insana bazı haklar verir. İtiraf ederim ki, yerinizde olsaydım valiyle evlenip komutan Candide'in geleceğini güvence altına almakla hiç duraksamazdım. Yaşlı kadın bunları yaşının ve deneyiminin verdiği tüm ihtiyatla söylerken limana küçük bir geminin girdiği görüldü. Gemide Engizisyon yargıcıyla zaptiyeler vardı ve bakın neler olmuştu. Yaşlı kadın Candide'le birlikte hızla kaçan Künegond'un parasını ve elmaslarını Badajoz şehrinde zengin bir Kordölya papazının çaldığını iyi tahmin etmişti. Bu papaz değerli taşlardan birkaçını bir kuyumcuya satmak istemiş, tüccar bunların büyük engizitörün olduğunu anlamış, Kordelia papazı asılmadan önce bunları çaldığını itiraf etmiş, sahiplerinin kim olduklarını ve nereye doğru gittiklerini söylemiş. Zaten Kinogond'la Candide'in kaçtıkları biliniyor. Arkalarından Kadiz'e gelmişler. Zaman kaybetmeden peşlerinden bir gemi göndermişler. İşte bu gemi Buenos Aires limanına gelmişti bile. Bir Engizisyon yargıcının karaya çıkacağı ve büyük Engizitör'ün katillerinin aranacağı haberi ortalığa yayıldı. Tedbirli koca karı ne yapmak gerektiğini derhal anladı. Kinogond'a, siz kaçamazsınız. Korkacak bir şeyiniz de yok. Engizitör'ü siz öldürmediniz ya. Sizi seven vali size kötü davranmalarına dayanamayacaktır. Kalın dedi. Arkasından Candide'in yanına koştu. Ona da kaçın dedi. Yoksa bir saat sonra yakılacaksınız. Kaybedilecek bir saniye bile yoktu ama Kinogond'dan nasıl ayrılmalı, nereye sığınmalıydı? 14. Bölüm Paraguay ile Cizvitler, Candide ile Kakambo'ya nasıl karşılıyorlar? Candide, Kadiz'den gelirken yanında, İspanya kıyıları ile sömürgelerinde eşine çok rastlanan bir uşak da getirmişti. Bu adam, Tucumán'da bir melezden doğmuş dörtte bir İspanyoldu. Kilisede ilahicilik, zangoçluk, gemicilik, papazlık, posta dağıtıcılığı, askerlik, uşaklık yapmıştı. Adı Kakambo idi. Efendisini de çok severdi. Çünkü o çok iyi bir insandı. İki Endülüs atını çabucak eğerledi. Haydi efendim, koca karının sözünü dinleyelim. Gidelim ve arkamıza bakmadan koşalım dedi. Candide gözyaşları dökerek, sevgili Kinogoncuğum, valinin nikahımızı kıyacağı bir sırada böyle ayrılacak mıydık? Dünyanın bir ucundan buralara kadar getirdiğim Kinogon, senin halin ne olacak diye sızlandı. Kakambo, ne olabilirse o olacak dedi. Kadınlar hiçbir zaman kendileri için sıkıntıya düşmezler. Tanrı onları kayırır. Koşalım. Candide, beni nereye götürüyorsun? Nereye gidiyoruz? Kinogonsuz ne yapacağız diyordu. Kakamba, hani Saint-Jacques de Compostelle Cizvitleriyle birlikte savaşacaktınız?